satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımızla birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri masaya yatıracağız. Ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Dünya gündeminin ve Türkiye gündeminin satır aralarını birlikte okumaya çalışacağız. Dünya gündemindeki en önemli konulardan birisi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına ve bu uygulamalara yönelik tepkiler. Ayrıca ABD'nin Suriye'de YPG'ye yönelik silah yardımı da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Rusya'dan Türkiye tarafından alınacak S-400 füzeleriyle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Türkiye gündeminde ise FETÖ davaları görülmeye devam ediyor. Bugün de Ankara'da Akıncı Üssü ile ilgili dava görülmeye başlandı. Ve ayrıca müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem, biraz önce ismini söylemeyi unuttum. Recep Özdem sesimizin ulaşmasında sizlere yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Recep kardeşimize de. Evet Fatih Atik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları devam ediyor. Geçen hafta Mescid-i Aksa'nın etrafına dedektörler koymuştu, bariyerler koymuştu. O dedektörleri ve bariyerleri kaldırdı. Ancak 50 yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini yasakladı. Ve dün gece de Mescid-i Aksa'da aşırı radikal bazı Yahudilerin gösterileri oldu. Ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tartışmalarında bundan sonra devam edeceği görülüyor. Ve bugün de İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştiriliyor bu toplantı. Ve bugün bu toplantının da en önemli gündem maddesi Mescid-i Aksa konusu. Bu konuyla ilgili tartışmalar önümüzdeki günlerde de devam edeceği benziyor.
Şimdi İsrail'in Mescid-i Aksa ile Kudüs'le ilgili işgal planı uzun zamandan beri, yıllardır devam ediyor. Yani sosyal medyada yayınlanan haritaları biliyorsun, 1940'lı yıllarda Filistin devletinin varlığıyla bugünkü geldiğimiz noktada Filistin'in varlığı arasında dünyalar kadar fark var. Yani o bölgede İsrail yerleşimi yokken bugün geldiğimiz noktada Gazze var, Batı Şeria var. Yani çok küçük bir alana hapsedilmiş durumda. Gazze zaten bir açık hava hapishanesi. Batı Şeria'da onların iznine tabi olarak çıkılabiliyor. Öbür tarafta da Kudüs, Müslümanların, Hristiyanların, Musevilerin, hepimizin, tüm semavi dinlerin en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ve tabii ki Mescid-i Aksa. Geçen sene Ramazan ayında oradaydım ben. Orada Mescid-i Aksa'nın altını tamamen kazıyorlar. Şu anda yani o Süleyman Mabedi'ne ilişkin veya işte Yahudiliğin o temel prensiplerine ilişkin bir delil bulabilmek için oraların tamamını kazıyorlar. Yahudi devleti İsrail. Ve her mahalleyi de işgal etme işleminde sürdürüyorlar. Artık yemi azıya aldılar. Yani İslam dünyasını görmezden yok ya, yok farz etmeye başladılar. Ve işte senin anlattığın olaylar yaşanıyor maalesef. Osmanlı döneminde veya daha evvelinde de, hatta şey döneminde, yanlış hatırlamıyorsam İslam Devleti döneminde, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmeleri yasakmış. Ancak özel izinle girilebiliyor belli bir dönem sonrasında. Osmanlı döneminde bunlara izin veriyorlar. Belli günlerde girebiliyorlar filan. Ama daha sonrasında işte geldiğimiz noktada artık neredeyse Müslümanları oraya sokmayacaklar. Evet. Yani ne yazık ki İslam dünyası burada büyük bir sınav veriyor. Tüm 1,5 milyarlık bu dünyada sesi çıkan tek ülkede Türkiye.
Maalesef.
İstanbul'da yapılan toplantının organizasyonunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan planlamıştı. Tüm İslam devletlerinin başkanlarıyla teker teker telefon görüşmesi yaptı. Netanyahu'yla ve diğer İsrail Cumhurbaşkanı'yla da görüştü yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir noktaya gelinmesine sağlandı, bir noktaya gelinmesine vesile olundu ama İsrail'i durdurmak nasıl mümkün olacak onu bilmiyorum. Yani çünkü bunların gözü dönmüş vaziyette. Oradaki Müslümanlara nasıl eziyet edeceklerini artık özel olarak düşünüyorlar mı, ne yapıyorlar bilemiyorum. Yani oraya yaklaşmaları mümkün değilken bugün orayı ele geçirdiler. Bu İslam dünyası adına bir büyük bir sınav. Maalesef o sınavda da iyi bir kalıyor yani. Sınavda kaldı İslam dünyası.
Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi ve 3 kutsal mescitten birisi. Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Ve Mescid-i Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir mescit, Mescid-i Aksa. Müslümanlar için çok önemli bir mekan, çok önemli bir dini sembol. Ve İsrail Mescid-i Aksa üzerinde Mescid-i Aksa üzerinde oynayarak adeta ateşle oynuyor. Ve bunu da sık sık yapıyor. Aslında niyeti Mescid-i Aksa'yı işgal etmek tümüyle. Mescid-i Aksa'yı elinden gelse ortadan kaldırmak. Ama tabii İslam dünyasının tepkisinden korktuğu için bu tür girişime tevessül edemiyor. Ama sık sık bu tür girişimler yaparak, işte Mescid-i Aksa'ya Müslümanların girişini engelleyerek, aşırı radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa'da provokasyon yapmasına müsaade ederek orada Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili değişiklikleri adım adım hayata geçirmek istiyor. Ama tabii Mescid-i Aksa'nın tarihi bir statüsü var ve şu anda Mescid-i Aksa Filistinlilerin kontrolüne verilmiş bir bölge. Aslında İsrail Kudüs'te de işgalci konumunda şu anda. Ve bu işgalini genişleterek Mescid-i Aksa'yı da işgal sınırları içine almak istiyor. Ve sık sık bu denemelerini yapıyor. Ama Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri, gayretleri neticesinde bu hedeflerine ulaşamadı. Bu sefer de denediler ve bu sefer de Türkiye'den büyük, çok sert tepki gördüler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu girişime karşı, İsrail'e karşı İslam dünyasını örgütledi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı örgütledi. Ve bu tepkilerden sonra İsrail geri adım atmak zorunda kaldı. Tabii geçen hafta mesela İstanbul'da pazar günü yapılan Kudüs mitingi de önemliydi bence. Orada atılan bazı sloganlar İsrail devletini rahatsız etmiş. Ama Mescid-i Aksa konusunda Türk halkının ve İslam dünyasının ne kadar hassas olduğunu İsrail başta olmak üzere bütün dünyanın bilmesinde fayda var bence. O açıdan bence İstanbul'da yapılan miting de önemliydi. Tabii İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik planlarından vazgeçmeyecek. Bundan sonra da Mescid-i Aksa işgal planlarını adım adım hayata geçirmek için çaba gösterecektir.
Etrafında zaten mahalle kalmamış. Yani oralarda bir Arap Filistinlerin olduğu bir bölüm var. Onun dışındaki bütün sokaklar, caddeler, Kudüs'ün neredeyse tamamını işgal etmiş vaziyetteler yani. Ve orayı kendi toprağı sayıyor. Senin adın isterse elinde şey olsun, tapu senedin de olsa itiraz ediyor adam. Diyor ki burası bize vaat edilmiş topraklardır. Burası sadece İsrail Devleti'ne aittir. Zaten buradan çıkıyor bütün kavgada. Yani diğer özellikle Müslümanları, Hristiyanları da öyle. Aynı şekilde yok farz eden bir politika izliyor. Evet. Bugüne kadar da buna dur diyen olmadı.
Aslında
oradaki şeyi biliyor musun? Ürdün'de kurulu bir vakıf var. Ürdün'de Ürdün Vakfı. Mescid-i Aksa'nın bakım ve işgalinden sorumlu, yani o hizmetlerinden sorumlu. Onlar da bunlara çanak tutuyorlar sanki, ya da ellerinden bir şey gelmiyor. Ya da sert bir tavır gösteremiyorlar. Mescid-i Aksa'nın bakımı, temizliği, oradaki binaların el değiştirmesi veya başka bir şekilde değerlendirilmesi noktasında da daha iyi faaliyetler yapılabilir. Fakat Ürdünlülerin de bu noktada çok böyle iç açıcı bir tablo ortaya koyduklarını söylemek mümkün değil. Türkiye TİKA vasıtasıyla birkaç binayı alıp oralarda restore etmek istedi. Mescid-i Aksa'nın etrafında. Orası bir kompleks. Onlara mesela sıcak bakmadılar. Daha sonra bir iki tanesini alındı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ama yani daha böyle farklı bir tavır geliştirilse İsrail de bunları yapamazdı. Ama ta İsrail Arap Savaşı'ndan beri, 1960'lı yıllardan bu yana gelen o politikasını sürdürüyor. Ne yazık ki işte Katar ve Türkiye en çok destek veren ülkeler.
Evet.
Onların karşıda yapılan operasyonları görüyorsun. Ama yine de her şeye rağmen İstanbul'da yapılan miting, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arap Dışişleri Bakanları'nın İslam dünyasının bir araya getirmesi İsrail'de büyük rahatsızlıklara sebep olmuştur.
Evet.
Ve Türkiye'nin bu tavırlarından, hareketlerinden bence çok çekiniyorlar. Çekiniyorlar ama daha önce de söylemişti, bu terörist hareketlerden geri durmuyor İsrail yani. Onu durdurmak mümkün değil.
Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok önemli olduğunu söylemiştik. Dinleyicilerimiz bilirler belki ama ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Kudüs Müslümanlar tarafından ilk fethedildiğinde Hazreti Ömer zamanında fethediliyor. Ve Hazreti Ömer halife olarak Kudüs'e girdiği zaman Mescid-i Aksa'da ilk namazı kılıyor. Daha sonra Kıyamet Kilisesi var biliyorsun. Hristiyanlar için kutsal bir kilise.
Evet.
Kıyamet Kilisesi'ni de ziyaret ediyor ve hatta orada deniyor ki halife Hazreti Ömer'e burada da bir namaz kılabilirsiniz diyorlar. Ama halife Hazreti Ömer diyor ki ben burada namaz kılarsam benden sonra gelen Müslümanlar halife burada namaz kıldı diye Kıyamet Kilisesi'nde namaz kılmaya kalkarlar. O yüzden burası kilise olarak kalmalı
Mescid-i
diyerek
Aksa'da öyle kalsın.
namaz kılmayı reddediyor orada. Bu Müslümanların Kudüs'teki hem Hristiyanlara hem Yahudilere gösterdiği saygının bir göstergesi bence. Ama İsrail bu saygıyı şu anda ne Kudüs'te yaşayan Müslümanlara ne de Kudüs'te yaşayan Hristiyanlara göstermiyor. Kudüs'ü kendileri için vaat edilmiş topraklar olarak kabul ediyorlar. Ve orada sadece kendilerinin egemenliğinin olmasını istiyorlar. Ama İsrail'in bu hayallerinden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü Mescid-i Aksa Müslümanlar için kutsal bir mekan. Kudüs üç dinin kutsal mekanı ve bu nedenle üç dinin mensupları orada kardeşçe huzur içinde yaşamak zorunda.
Hem ilk kıble hem
Evet.
Peygamberimizin
Evet.
miraca yükseldiği nokta. Yani Mescid-i Aksa, Kudüs Türkiye için de İslam dünyası için de inanılmaz derecede önemli bir şey.
Evet.
Yani öyle iki tane dedektör koydum, hiç üç tane insan öldürdüm diye oraları işgal edemez.
Emrivaki oldu bittiye
Emrivakiyle
getirilemez
getiremez,
yani.
yapamaz. Buna ne Türkiye müsaade eder ne de başka İslam
Evet.
devletleri de müsaade etmez yani. O kadar da kolay değil bu iş.
Evet.
Ama bakalım nereye varacak? Bir geri adım oldu. Mecburen yaptılar bunu.
Evet.
Daha ileri boyuta taşıyabilirler bu tahriklerini.
Evet.
Umarız aklı selim galip gelir.
Suriye'de ilginç gelişmeler oluyor Fatih Atik. Biliyorsun Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye yönelik silah yardımları devam ediyor. Türkiye'nin bütün itirazlarına, Türkiye'nin bütün tepkilerine rağmen Amerika orada YPG'ye silah yardımlarını sürdürüyor. Ve bugün de ajanslara ve medyaya yansıdı. Ağır silahları ve ağır savaş malzemelerini İsrail'de Suriye'de YPG'ye
Teslim ettiler.
teslim etti. Ve
100
bu
tır malzeme geldi
100
galiba.
tır malzeme dönüyor. Evet, hatta orada işte mayın tarama makineleri falan da var. Yani Amerika artık bunu açık açık göstere göstere yapmaya başladı. Önceden gizliden gizliye yapıyorlardı. Ama son zamanlarda açık açık göstere göstere yapmaya başladılar. Tabii ben bu Amerika'nın bu tavrını çok yanlış buluyorum. Yani Türkiye'nin müttefiki olan bir ülkenin Türkiye'nin itirazlarına rağmen terör örgütüne bu tür yardımlarda bulunması ne dostluğa sığar ne müttefikliğe sığar.
Hala müttefik miyiz? Ben emin değilim. Yani tüm bunları yapan ülkeye müttefik denir mi? Kağıt üzerinde müttefikiz belli. Ama yani Türkiye'de yapılan 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında da Amerika'nın bir bölümünün olduğu aşikar. Şimdi YPG'ye, PKK'ya verdikleri destek de ortada. Zaten kendileri açıkladılar. Amerikalı bir albay ne dedi? Geçen hafta bir açıklama vardı. PKK'ya dedik ki isminizi değiştirin, YPG yapın. Daha sonra da SDG, Suriye Demokratik Güçleri yapın diye o aklı biz verdik dedi. Şimdi Amerika kimi kandırıyor artık? Yani teröristlerle işbirliği yapan bir devlet. Her fırsatta Türkiye'nin aleyhine son dönemde çalışmaya başladılar. Oradaki Rakka operasyonu var şu anda. Rakka operasyonunu bahane ederek işte DAEŞ'i Rakka'dan temizleyecekler. DAEŞ'in merkezi olduğu ileri sürülüyor. Ondan sonra da bu kadar silahla nasıl yapacaklar bunu? Yani bu kadar silah bu operasyondan sonra nereye gidecek? Asıl soru o. Yani Amerika'nın niyeti belli. Orada bir Kürt devletini kurduracaklar. Bir terörist devlet kurdurma niyetiyle bu çalışmaları yapıyor. Ve Rakka operasyonu sonrasında da Suriye'de riskler daha da artacak bizim açımızdan. Çünkü bu YPG'li denen PKK'lı teröristlerin elindeki silahlarla hedef alacağı en önemli ülke Türkiye olacak. Belki DAEŞ'liler de Türkiye'ye karşı Amerika tarafından kışkırtılacak. Dolayısıyla Türkiye'nin son derece önemli bir dönemden geçtiğini söylemek lazım. Yani bu önümüzdeki bir yıl 2019 seçimleri dahil olmak üzere çok sıkışık bir takvim ve gergin bir ortamda yaşanacak.
Peki Amerika
Ama yani bu savaş devam edecek.
Birleşik Devletleri Suriye'de terör örgütü YPG'ye yardım ederken Türkiye'de şöyle bir çağrıda bulunuyor. Rusya'dan S-400 füzeleri satın alma. Eğer sen bu Rusya'dan S-400 füzelerini satın alırsan bu bizim için endişe verici. Amerika açısından söylüyorum. Amerika açısından endişe verici bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Ve Türkiye'yi uyarıyorlar. Hem Suriye'de terör örgütüne silah yardımı bulunuyor. Hem de Türkiye'nin kendi güvenliği için demokratik ve meşru bir ülkeden Rusya'dan silah satın almasını endişe verici olarak değerlendiriyor. Ben bunu da büyük bir çifte standart olarak görüyorum.
Bilal artık yani devir değişti. Yani artık herkes açıktan oynuyor. Amerika da açıktan oynuyor. Türkiye de açıktan oynuyor artık. Yani Türkiye dünyada denklem kaydı. Ekonomik ve siyasi denklem merkez doğuya kaydı. Rusya, Çin, Hindistan. Bu üçü bir arada hareket ediyor. Türkiye bunlarla beraber hareket ediyor. Çünkü NATO müttefikiyiz. NATO'nun yaptırdığı darbeyi beraber yaşadık burada. NATO müttefikiyiz. Amerika PKK'lı teröristlere bize vermediği silahları bile veriyor. Almanya NATO müttefikimiz güya. Her türlü ambargoya kadar vardırdı olayı. Yani Türkiye artık tercih yapmak zorunda. Bu ittifakın bize bir faydası var mı yok mu? Bu açıktan konuşulan şeyler değil bunlar ama Türkiye kendi yol haritasını kendisi çiziyor. Artık bu saatten sonra başka bir şekilde davranmak zorundayız. Herkes açık oynuyorsa bizim de açık oynamamız lazım. Almanya'yla yaşanan kriz bunun bir neticesi. Avrupa Birliği ile yaşanan kriz bunun bir neticesi. İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılması bunun sonucu. Katar krizi bunun sonucu. Dönülüp bakıldığında büyük bir oyun var. Biz Türkiye'de işte CHP ile başkanlık sistemiyle yok Atatürk büstüne satırlı saldırıyla falan uğraşıyoruz. Ama dünya başka bir yere gidiyor. Türkiye'nin de bu noktada kendi bütünlüğünü, birliğini koruyarak başka bir tercih yapması gerekiyor.
Aslında işte sen iyi bir noktaya temas ettin. Atatürk büstüne satırlı saldırı, işte İstanbul'da yapılan Maçka Parkı'ndaki olay, daha sonra kıyafetime dokunma eylemi kadınların. Birileri anladığım kadarıyla Türkiye'nin gündemini farklı noktalara çekmek istiyorlar. Yani Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar yaşanırken, Suriye'de farklı gelişmeler yaşanırken, Kuzey Irak'ta farklı gelişmeler yaşanırken, sanki Türkiye oralarla ilgilenmesin, Türkiye gündemi farklı konularla uğraşsın gibi bir algı operasyonu yürütüldüğü
Ya, Türkiye'yi
izlenim var.
kesinlikle içine kapatmaya çalışıyorlar. Yani ilk başladığı günden beri böyle bu iş. Arap Baharı'yla başladı. Türkiye'de gezi olaylarıyla devam etti. Ondan sonra 6-7 bitmedi yani. Gezi olayları, 6-7 Eylül olayları sokağa çağırdı Selahattin Demirtaş. Arkasından 17-25 Aralık operasyonu FETÖ'nün. Arkasından devam eden başka operasyonlar. MİT krizi ondan daha önceydi. En sonunda geldiğimiz noktada da çözüm sürecini sabote ettiler ve en son darbe oldu. Darbe girişimi oldu. Bunların hepsi niye oluyor bir ülkede? Bu kadar şey niye oluyor? İnsan bir oturup düşünmesi lazım yani. Türkiye'de yaşayanların, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da. Türkiye ile uğraşıyorlar. Niye uğraşıyorlar? Türkiye kafasını kaldırmasın kardeşim. Türkiye önüne baksın sadece. Türkiye sadece bu soft power'la, yumuşak gücüyle yani bile bu konuları gündeme getirdiğinde, gerçekleri insanların yüzüne söylediğinde bu bile çok rahatsız ediyor. Ama eğer 15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi Türkiye doğrudan Washington'a bağlanacaktı. Washington'a bağlanacaktı. Bu olaylar bizim medyamızda yer almayacaktı. Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti bir diktatörlükten kurtulmuş gibi lanse edilecekti Türkiye. Bunun isimlerden kurtulduğu için. Ve bambaşka bir noktaya sürüklenecektik. Dolayısıyla Allah hepimizi korudu. Bizim eğer onlar başarılı olsalardı bu noktada olamayacaktık. Türkiye yine o bilindik senaryolarla. 28 Şubat'ta Aziz Mendiler vardı. Müslüm Gündüz vardı. İşte o kadın vardı bir tane. Şimdi de elinde orakla bir tane adam Atatürk büstüne saldırıyor. Ya kardeşim sen ne anlatıyorsun ya? Sen hangi devirde yaşıyoruz biz artık? Yani Maçka Parkı'nda sabahleyin gündüz saatlerinde bir tane güvenlik görevlisi bir kadının kıyafetine müdahale ediyor. Akşam aynı anda organizasyon var ve miting yapılıyor orada. Bir program yapılıyor. Protesto gösterileri yapılıyor. Türkiye'yi artık bunlarla yapa yapa uğraşa uğraşa bir noktaya getirmeye çalıştılar. Bacaramadılar. Sadece bunlar değil. Silahlar da patladı bu ülkede. En büyük terör saldırılarını bizim ülkemizde yaptılar. Yani Ankara'da 5-6 tane bomba patladı. İstanbul'da defaatle benzer şeyler yaşandı. Yani gece yarısı, yılbaşı gecesi Reyna diye bir eğlence merkezi basıldı. Yani bunlar birbirinden bağımsız düşünecek hareketler değil.
Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklamasını okudum ben. Onun açıklaması da bence önemliydi. İbrahim Kalın diyor ki DAEŞ ve IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Orta Doğu'da haritalar değiştirilmek isteniyor. Bence çok doğru bir tespit İbrahim
Değiştirildi
Kalın.
zaten şu anda. Yani.
Değiştirildi ve daha da başka hesaplar görülmek isteniyor diye bir açıklaması vardı. Bence çok doğru bir açıklama. Değerli dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programını dinliyorsunuz. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Artı 90 312 463 34 19 ve artı 90 312 463 34 21. Fatih Atık, Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu da yarın yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısı. Yüksek Askeri Şura toplantısı geçmiş yıllarda ben hatırlıyorum 1 ve 4 Ağustos tarihleri arasında toplanırdı. Ve 4 gün sürerdi Yüksek Askeri Şura toplantıları. Ancak bu sene Yüksek Askeri Şura toplantısı bir gün sürecek ve bir günde tamamlanacak.
Geçen sene de böyleydi galiba.
Geçen sene de mi böyle oldu?
Geçen değil, ondan önceki sene.
Aha.
Öyle olmuştu diye hatırlıyorum.
Ama
Eskiden Çankaya Köşkü'nde yapılmazdı. Şeyde
Genelkurmay
yapılırdı.
Başkanlığında
Genelkurmay
yapılırdı.
Başkanlığında yapılırdı.
Evet.
Çakmak Salonu'nda yapılırdı.
Evet. Aha.
Ondan sonra sivilleşmeyle beraber özellikle
Ama
15
daha
Temmuz.
önce mesela geçmiş yıllarda Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılırdı. Sivil olarak bildiğim kadarıyla sadece Başbakan ve Milli Savunma Bakanı katılırdı. Diğer Yüksek Askeri Şura üyelerinin hepsi Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı ve Orgeneraller olurdu. Şimdi sivilleşmenin getirdiği bir önemli değişiklik olarak Yüksek Askeri Şura'da sivillerin sayısı daha fazla, askerlerin sayısı azaldı diye biliyorum ben.
Tabii. Şimdi Çankaya Köşkü'nde yapılacak bu kez. Birincisi bu. İkincisi 15 Temmuz'dan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı biliyorsun. Genelkurmay Başkanlığı. Ve daha sonra çıkarılan kararnamelerle de Yüksek Askeri Şura toplantılarına Başbakan yardımcılarının katılması da dahil edildi plana. Bu şekilde karar alındı. Yani şu anda 8'e 6, 4 mü olacak? Yanlış hatırlamıyorsam. 5 tane başbakan yardımcısı var.
Beş
Bir
başkan ve
tane
bir
Milli Savunma
başbakan.
Bakanı var.
Altı.
6
Adalet Bakanı.
ve Başbakan da katılıyor.
Ah,
8'e 4
ha,
oluyor galiba.
evet.
Sadece kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay
katılıyor.
Başkanı, evet.
Jandarma da içlerine bağlandığı için o da katılamıyor artık. Dolayısıyla yani sivil otoritenin belirleyeceği bir konsepte dönülmüş oldu. Yarınki toplantıda tabii çok çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlenecek. Hulusi Akarpaşa 15 Temmuz'da neler yaşandığını gördük Genelkurmay Başkanı. Ama sonrasındaki tavırlarıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapılması ve diğer şeylerle belki o gece yapılan bir takım eksikliklerin, hataların telafisi noktasında bir aşamaya getirmiş olabilir kendisini ama yine 15 Temmuz'la ilgili çok fazla soru işareti var. Ama bakıldığında 2 yıl daha görev süresi var Hulusi Akar'ın. Sanıyorum o bu göreve devam edecek. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi doluyor. Geçen sene de uzatılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene artık emekli olması bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da görev süresi doldu. Onun da emekli olması bekleniyor. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da emekliliği geldi. Bunların görev süreleri uzatılabilir hükümet tarafından ama benim edindiğim bilgilere göre uzatma olmayacak. Ümit Dündar Paşa yani Genelkurmay 2. Başkanı 15 Temmuz gecesi 1. Ordu Komutanı'ydı. Cumhurbaşkanı'nı havalimanında karşıladı. O 15 Temmuz'da öne çıkan Ümit Dündar Paşa Kara Kuvvetlerine geçebilir. Ya da onun yerine Jandarma Genel Komutanlığı'nda olan şu anda Yaşar Güler Paşa Kara Kuvvetleri Komutanı olabilir. Bu iki ihtimal konuşuluyor. Onun dışında Hava Kuvvetleri'nde değişim olacak. Ve Deniz Kuvvetleri'nde de yine mevcut komutan emekliye ayrılacak. Zaten iki defa, üç defa uzatılmıştı görev süresi. Onun yerine de Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin getirilmesi bekleniyor. O da Ergenekon mağdurlarından bir tanesi. Bunlar tabii yaşanacak olan şeyler. Jandarma Genel Komutanlığı'na da yine jandarmanın içinden bir atama yapılabilir. Ama tabii FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Yüksek Askeri Şura bu anlamda çok önemli. Şimdi çok tuhaf şeyler yaşanmaya başladı Yüksek Askeri Şura öncesinde. İşte bir flash disk mevzusu çıktı. CHP'liler Tuncay Özkan bir flash
O
diskten
flash
bahsediyor.
mevzusu da çok enteresan. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili değil mi?
Evet.
İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaş toplantısı öncesinde bir flash disk ortaya attı. Bu flash disk zannedersem 2007 yılında
Evet.
ortaya çıkarılmış bir flash disk. O zamanki kuvvet komutanlarına ve Genelkurmay Başkanı'na ulaştırılmış. Ama ne hikmetse 10 yıl sonra tekrar ortaya çıktı bu flash disk.
Evet.
Ve savcılığa teslim edildi ve o flash disk de TSK içindeki bazı yapılanmalara ilişkin bilgilerin olduğu iddia ediliyor. Yaş öncesi bunun gündeme gelmesi oldukça enteresan.
Enteresan. Yani bu yeniden bir hesaplaşma iddiasını gündeme getirdi. Bir yerlere mesaj vermeye çalışıyorlar şeklinde değerlendirildi yaş öncesinde. Ama tabii bunları hep beraber göreceğiz. Nasıl bir yapılanma olacak? Silahlı kuvvetlerde yeni ihraçlar olacak mı?
Evet.
Geçen seneki Şura'da bir takım atamalar yapıldı. Daha sonra o atamalar geri alındı. Yapılan bazı generalliğe yükseltilen bazı albayların ve göreve getirilen bazı generallerin FETÖ ile alakaları tespit edildi. Daha sonra onlar görevden alındılar. Bu sene bu tip hataların yaşanmaması için çift dikiş veya farklı mekanizmalarla kontrol yöntemlerinin olacağı söyleniyor. Ve atamaları doğrudan Milli Savunma Bakanlığı muhtesinde gerçekleşecek. Yani Milli Savunma Bakanlığı yapacak incelemeleri, MİT'ten, diğer birimlerden, diğer kuvvetlerden de bilgi alacaklar. Yani silahlı kuvvetler içerisinde kimler var, kimler yok, hangisi FETÖ'cü, hangisi aydınlık grubundan, hangisi başka gruptan, bunların hepsi devletin elinde aslında var. Varmış yani zamanı evvelinde. Fakat bunlar 2007'de Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral İlker Başbuğ'a teslim edilen bu flash disk neden işlem yapılmamış bu disk hakkında onu merak ediyorum ben. İlker Başbuğ daha sonra yaptığı açıklamalarda dedi ki işte bizim silahlı kuvvetler içinde istihbarat yapmamız yasaklandı dedi. MİT'ten bize FETÖ'cülerle ilgili hiçbir bilgi gelmedi gibi açıklamalar yapmıştı. O zaman sen Kara Kuvvetleri Komutanıydın Sayın İlker Başbuğ. Tuncay Özkan sana getirmiş bu diski vermiş 15 bin dolayında FETÖ'cünün ya da işte farklı gruplardan subayın hangi gruba dahil olduğunu anlatan bir istihbarat çalışması. Bu o gün kimdi bu askerler? Bunlarla ilgili yargıya bir bildirimde bulunuldu mu? Bulunulmadıysa kendi bünyenizde bir işlem yaptınız mı, yapmadınız mı? Tüm bu soruların yanıtını vermek zorundalar. Tabii bu bilerek çıkartılmış bir şey de olabilir. Senin dediğin gibi farklı bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir. Yalnız benim bildiğim bir şey var. Bu İstanbul'da devam eden bir davada bir albay, emekli albay yanlış hatırlamıyorsam ifade veriyor. O ifade üzerine çıkıyor Tuncay Özkan'ın flash disk getirdiği. Savcı çağırıyor Tuncay Özkan'ı. Yoksa Tuncay Özkan bugün benim elimde bir flash disk var deyip götürüp teslim etmedi yani. Soruşturma kapsamında savcı ifadeye çağırdı, bilgisine başvurdu Tuncay Özkan'ın. Onun üzerine teslim edilen bir şey. Şimdi ben geçmiş dönemdeki bu görev almış komutanlara soruyorum. CHP'lilere soruyorum. Tuncay Özkan bir de kendisinde diyor ki ben 500 küsür gün hapis yattım Ergenekon yüzünden. E kardeşim böyle bir istihbarat bilgisi vardı elinizde madem. Bunun gereğini yapmadınız mı? Niye yapmadınız? Ve şöyle bir şey de söyleniyor bu flash diskle ilgili. Kara Kuvvetleri Komutanı dönemin İlker Başbuğ bu Hava Kuvvetleri ile ilgili olduğu için Hava Kuvvetleri'ne gönderiyor. Akın Öztürk de o sırada orada. Şu anda darbe davasında yargılanıyor bugün Akın Öztürk. Ve FETÖ'cülerin bu flash diskteki bilgileri bir şekilde sümenaltı edip yok ettiklerini söylüyorlar. İddia bu. Ama yani bu böyle olsa bile sizin buna karşı başka bir şey geliştirmeniz gerekirdi. Genelkurmay Başkanı da oldu İlker Başbuğ daha sonra. Böyle boruları gösterip, lav silahını gösterip bu boru demişti. Flash disk boru değil ama en azından bu da bir flash disk kardeşim diyebilirdi yani. O incelemeleri yaptırabilirdi. Bu soruların yanıtını bekliyoruz. Ondan sonra da MİT şöyleydi, diğerleri böyleydi demeye gerek yok yani. Siz bu konunun gereğini yaptınız mı, yapmadınız mı? Bunu söylemeniz lazım.
Bugün Ankara'da da önemli bir dava başladı Fatih Atik. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün ana üssü olan Akıncı üssüne ilişkin davanın Ankara'da görülmesine başlandı. Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki duruşma salonunda,
Sincan'da.
Sincan'da, pardon, Sincan'daki duruşma salonunda bu dava görülmeye başlandı. Ve 15 Temmuz'da Akıncı üssünde bulunanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Akın Öztürk de onların bir numaraları arasında, en önde gelenleri arasında, bugünkü yargılananlar arasında. Ve tabii siviller de var orada. Akıncı üssünde o gece yakalanan siviller var. Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi siviller. Onlar da bugün yargı önüne çıkartıldı ve hesap vermeye başladılar. Tabii FETÖ davaları kamuoyunda çok ilgi görüyor. Kamuoyunun merakla beklediği davalar ve merakla vatandaşlarımız bu davaların bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Ve yargı mensuplarımız da bence bu davaları bir an önce neticelendirmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu davalar çünkü çok kapsamlı davalar, çok sanıklı davalar. İddianamelerin hazırlanması uzun sürüyor, delillerin toplanması uzun sürüyor. Yargılamaların da uzun süreceğini tahmin ediyorum ben. Ama bu yargılamalar neticesinde FETÖ'cü hainlerin Türk yargısı tarafından hak ettikleri cezayla cezalandırılacaklarını da milletimiz bekliyor ve biliyor.
Sen çok hafif söylüyorsun. Bunlar hain değil. Bunlar katil. Orada bugün herkesin önünden geçirilip mahkeme salonuna sokulanlar hepsi birer katil. Özel harekatı bombalayan, meclisi bombalayan, Genelkurmay Başkanı'nın önünde halka ateş açan helikopterlerden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan pilotlar, o pilotlara bu emri verenler, onları o noktaya getirenler, hangi suratla, hangi sıfatla çıkıyorlar halkın karşısına bilmiyorum ama orada idam isteyen insanlar var ya, onlar gerçekten haklı yani. Bunlara birer FETÖ'cü hain demek az, kesinlikle az. Bunların hepsi birer katil yani. Aşağılık birer katiller. Adalet kesinlikle lazım olacak onlara. Ve adaletin kestiği parmakta, şeriatın kestiği parmakta acımayacak. Bir an önce bunu yapsın hakimlerimiz, savcılarımız diye bekliyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Bunların çok yüzsüz insanlar olduklarını da unutmamak lazım. Ben çok merak ediyorum şimdi görüntülerde olduklarına rağmen, olmalarına rağmen bakalım ne yalanlar söyleyecekler.
Ama söylüyorlar her türlü yalan var onlarda. Hatırlarsan daha önce Genelkurmay Çatı davası var. Orada da Akıncı üstünde görülen isimler var mesela. Onlar çıktılar o duruşmalarda dediler ki o ben değilim görüntülerde görünen kişi. O parmak izi bana ait değil. Bunlar da yalan biliyorsun. Yalanın bini bin para.
Yani o
O
kadar
yüzden
olmaz dedirttiler defalarca.
ben de merak ediyorum senin gibi.
Yani
Ne
şimdi orada
yalanlar uyduracaklar ben de merak
tabii.
ediyorum. Defalarca Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip gelmişler. Adil Öksüz'le beraber görüntüleri var. Aynı uçakla gidip gelmişler. Bunu bile inkar ediyorlar. Adil Öksüz gibi tesadüfen orada Akıncı üstünde o gece arazi bakmak için bulunduklarını iddia ediyorlar. Çünkü bunlar yalan ve iftira bunların en büyük özelliği.
Tabii orada başarılılar, çok başarılılar yani.
En başarılı oldukları alanlardan birisi. Fatih Atik bir de gündemimizde hiç olmaması gereken bir tartışma var. Hükümet müftülere nikah kıyma yetkisi verelim dedi. Kıyamet koptu. Sanki Türkiye'de bundan sonra nikahları sadece müftüler kıyacakmış gibi bir algı oluşturuldu. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesiyle laiklik ilkesinin ortadan kalkacağı gibi söylemler dile getirildi. Hatta daha da ileri gidilerek müftülere nikah kıyma yetkisi verilirse küçük yaşta çocukların zorla evlendirileceği iddiaları bile dillendirildi. Ben bu tartışmaları çok komik ve saçma tartışmalar olarak buluyorum ve eski Türkiye'de kalması gereken tartışmalar olduğunu ifade etmek istiyorum.
Ya bu insanları anlamak mümkün değil. Yani hem bu darbe girişimiyle ilgili hem bu tip tartışmalarla ilgili. Yani hiç düşünmeden konuşuyor insanlar. Yani bizim insanımız her konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibidir deniyor ya aynen öyle. Yani
Yo, bizim
şimdi
insanımız aslında gerçekleri biliyor da gerçekleri görmek istemeyen bazı
çarpıtmalar.
aydın tipler var, bazı siyasetçi tipler var.
Şimdi atıyorum
Onlar
tapu
gerçekler.
memurlarına verselerdi nikah kıyma yetkisini
O
ne
zaman bir
olacaktı?
sorun yok ama
Ne olacak?
müftülere verince sıkıntı.
Müftülere versinler ne var? Müftülere ne veriyorlar peki? İmam nikah kıyma yetkisi mi
Hayır,
veriyorlar?
resmi nikah kıyma ne?
Resmi nikah kıyacaksın. Resmi nikah kıymak öyle kolay bir şey değil ki. Bir kere sağlık kuruluşundan rapor alman lazım.
Zaten onlarda bir değişiklik yok. Yani bizim medeni kanunumuzda evlenme şartları var. Yani kimler kiminle evlenebilir, kimler evlenebilir, onların bütün şartları medeni kanunda sayılmış. Ve bizim nikah yönetmenimiz diye bir yönetmenimiz var. O yönetmeliğe göre evlenecek kişilerin hangi belgeleri alması gerektiği, o kişilerin nereden sağlık raporu alacağı, nereden adli rapor alacağı hepsi sayılmış. Bunlarda değişiklik yapılmıyor. Yapılan değişiklik sadece o nikahı kıymakla görevli olan kişilere yapılan bir ilave. Yani kanunda sayılıyor işte. Belediye başkanı kıyabilir. Belediye başkanının görevlendirdiği belediyede bir görevli kıyabilir. Köylerde muhtar kıyabilir.
Evet.
Ondan sonra yurt dışında büyükelçiler veya konsoloslar kıyabilir. Hatta şöyle bir şey daha varmış. Mesela bu tartışmalarda öğrendim ben de o. Nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri bile nikah kıyabilirmiş bizim kanunumuza göre. Tabii ki bizim kanunumuzda varmış bu hüküm ama ben bu tartışmalar vesilesiyle öğrendim bunu. Ve şimdi bunlara il ve ilçe müftüleri de nikah kıyabilir diye bir düzenleme getiriliyor. Yani bunda yadırganacak ne var ben anlamıyorum.
Ya işte işin içine biraz dini bir boyut girdiği zaman problem oluyor. Biraz Türkiye'de bir kere şu var. Yani nikah kıyan her insan bir de gidip evinde imam nikah kıydırmıyor mu?
Kıydırıyor.
Veya camiye gidip imam
Yani
nikah
kıydırmak
kıydırmıyor mu?
isteyen kıydırıyor.
Kıydırmak
İmam
isteyen
nikah
kıydırıyor.
kıydırmak
Yani
istemeyen kıydırmıyor.
o da bir zorunluluk da değil.
Değil tabii ki.
Medeni kanun açık yani.
Evet.
Resmi nikah yapmak zorundasın.
Evet.
Resmi nikah ister belediye başkanı kıymış, ister imam kıymış,
Evet.
ister tapu görevlisi kıymış, ister başkomiser kıymış.
Hatta burada
Önemli değil ki. Önemli olan kayda girmişsin.
imama da verilmiyor yetki. İl ve ilçe müftüleri
Tabii.
diyor. Yani o müftüler kıyacak
Yani
nikahı.
çok gereksiz bir tartışma.
Bence de gereksiz bir
Yani
tartışma ve bu tartışmaların artık eski
buna
Türkiye'de
ihtiyaç
kalmadı.
var mıydı? İlçe müftülerinin nikah kıymasına ihtiyaç var mıydı? Onu da ben şöyle düşünüyorum. Yurt dışında insanlar kiliselere gidip nikah kıydırabiliyorlar.
Evet.
Gidiyorlar papaz huzurunda yemin ediyorlar. Birbirlerine söz veriyorlar. Orada da işte aile efradı toplanıyor filan. Filmlerde izliyoruz bunları. Biz de Müslüman bir ülkeyiz. Yani bir zorunluluk yoktu belki ama hem daha kolaylaştırmak, ulaşmak için hem de o ritüelleri de beraberinde yerine getirebilmek için böyle bir izin çıkartılması, izin verilmesi çok yadırganacak bir husus değil yani. Papazlar nikah kıyıyorsa müftüler de kıyar yani. Bu kadar basit.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının bugün de sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere.
Satır arası.